Ayrım 3. Bu akşam babam eve geldiğinde içi yemek dolu sepetlerin, havlu ve hamam bezlerinden oluşan bohçaların ve diğer gerekli malzemeyi içeren paketlerin sahanlıkta sıralanmış olduğunu görerek gülmeye başladı. Babaannemin hamama gideceği sanki bütün dünyaya önceden ilan edilirdi. O tam bu düşüncesini anneme açıklarken babaannem kollarında ışıltılı bilezikleri ve başında ipek başörtüsüyle merdivenlerden indi. Ufak tefek bir beden üzerinde kocaman bir baş. Artık kurumuş olan kınası hala çeşitli havlularla sarılıydı ama aramızda yemek yiyebilmek için bütün bunları insanın içini açan bir eşarpla örtmek niceliğinde bulunmuştu. "Yarın hamama gidiyorum," diye bir açıklama yaptı. Babam yüzündeki ciddi ifadeyi bozmamaya çalışarak sahanlıkta dizilmiş olanları başıyla gösterdi. Sanki açıklamaya pek gerek olmadığını söylemek istiyordu. Ama benim de götürüleceğimi işitince gerçekten ciddileşti. Bu gibi şeyler için artık fazla büyümüş olduğumu düşünüyordu herhalde. Gerçi babaannem bir takım şirinlik gösterileriyle babamı bu seferlik yatıştırmayı becerdi ama karşılığında bunun son olacağı konusunda söz vermişti. Babam annesinin dil dökmeleriyle başa çıkamayıp pes edince sevinçten lokmalar boğazıma takıldı. Bütün gün acaba bir şey diyecek mi diye içim içimi kemirmişti. Ertesi sabah Murat temizlenip parlatılmış faytonu evin önüne çekti. Günlerde dinlenmiş olan kıratlar artık sabırları tükenmiş gibi kıpır kıpırdılar. Güzelin başlarının her oynatışta koşum takımlarından sanki çalgı sesleri çıkıyordu. Feride bütün paketleri Murat'a verdikten sonra babaanneme destek olmak üzere bir hamle yaptı. Babaanneme destek ne gerek? Ben arkalarından büyük bir gururla yürüyordum. Beni görünce Murat'ın yüzünde hiç de onaylamayan bir ifade belirdi. Kadınlarla hamama gitmek için artık büyümüş olduğumu fısıldadı. Ama büyüklerimin bu konuda iznini almıştım ben. O nedenle içim rahattı. Murat'a aldırmadım bile. Umursamaz bir tavırla babaannemin elini tuttum. Hamama verdiğimizde hamamcılar büyük bir hürmetle babaannemi karşıladılar. Ama onlar da beni görünce şaşırdılar, ne diyeceklerini bilemediler. Bir şey demek kalplerine mi düşmüş? Tabii seslerini çıkarmadılar. Bizim için hazırlanmış olan soyunma odasına götürmek üzere önümüze düşmekle yetindiler. Babaannemin kendinden emin, hızlı adımlarını ayak uydurmakta zorluk çekiyordum ama elini bırakmayı da göze alamıyordum. Duvar kenarında divanları olan geniş mermer bölümden geçtik. Bu bölümdeki ufak buzlu camlı kapılar özel odalara açılıyordu. Divanlara kadınlar uzanmıştı. Ortadaki havuzun fıskiyesinden yükselen sular taş çanağa bir şakırtıyla dökülmekteydi. Soğuması için havuzun içine gazoz ve maden suyu şişeleri bırakılmıştı. Burası kadınların banyodan sonra oturup dedikodu yaptıkları, yiyip içtikleri bölümdü. Sağa sola bakmadan geçtik bu bölümden. Hele ben babaannemin tembih ettiği gibi gözlerimi bastığım yerlerden ayırmıyordum. Şimdi elimi Feride tutmaktaydı. Ona şöyle bir kaçamak bakış fırlattığımda hatları düzgün, esmer yüzünün iğrenme ile gerildiğini, pis bir koku duymuş gibi burun deliklerinin kabardığını gördüm. Merdivenlerden çıktık ve soyunma odamıza girdik. İlk hazır olan bendim. Feride bu defa babaannemin soyunmasına yardım etmeye başladı. Bu arada bir natır emirlerimizi almak üzere dışarıda bekliyordu. Hepimiz hazır olduğumuzda Feride natırı çağırarak sabunlarımızı, kolonya ve hamam taslarımızı kendisine verdi. Ayaklarımızdaki takunyaları gayet iyi hatırlıyorum. Benimkiler yaldız boyalıydı. Önlerinde canlı kırmızı gül resimleri vardı. Babaanneminkiler siyahtı ve topukları boncuk kakmalıydı. Hamamın çıplak taş zemininde müthiş bir gürültü çıkararak yürüyorduk. Babaannem gül kurusu rengindeki peştemalı ve şakaklarındaki saçı geriye tutturan altın başlıklı taraklarıyla pek de zarif görünmekteydi. Feride ise biçimli vücudunu saran beyaz peştemalı içinde doğu kadınının sade güzelliğini simgeliyordu sanki. Soyunma odasından çıktık ve yıkanıp daha sonra yemek yiyeceğimiz odaya girmek üzere Natır'ın peşine düştük. Yolumuz yine herkesin bulunduğu bölümden geçiyordu. Bazı kadınlar temizleniyor, bazıları hala divanlarda dinleniyorlardı. Bir konuşma, bir gürültü, birbirlerinin başı üstünden diğerlerini sırf burada anlatmak üzere o güne kadar titizlikle saklamış oldukları dedikoduları tiz seslerle aktarıyorlardı. Hamam dedikodusunun lezzeti başka hiçbir şeye benzemiyordu herhalde. Hamam, babaannem için her şeyden önce insanlarla kaynaşacak bir yerdi. Böylelikle o bölüme gelinceye kadar aksamamış olan yürüyüşümüz, orada karşılaştığımız bazı hanımların hatırını sormak üzere durmamızda kesintiye uğradı. Oysa hanımlar kendilerine yapılan bu iltifat karşısında ezilip büzülüyorlar, zorlukla konuşuyorlardı ya, o da başka mesele. Babaannem etraftaki çıplak gençleri kusur ararcasına süzüyordu. Birden gözüne pek de hoş olmayan bir kız ilişti. kızın çok zayıf olduğunu ve biraz kilo almadan dünyada koca bulamayacağını söylemekle kalmadı, bir de üstelik annesine bol bol baklava yedirin diye öneride bulundu. Hem kızı hem de anasını yerin dibine soktuğunu farkında bile değildi. Bunun ardından karşımıza etli butlu güzel bir kız çıktı. Babaannem kızın kalçalarına bir iki ufak şaplak atarak beğenisini ortaya koydu. Bu hareketi gören tüm erkek anaları derhal irkildiler. Hele benim evlendirecek oğlum olsa işte bu hanım kızı seçerdim demesi üzerine kıza büsbütün alıcı gözüyle bakmaya başladılar. Cılız yapılı kızlar belli ki babaannemden nefret ediyorlardı. Ama onun gözleri sadece dolgun vücutlar üzerinde olduğundan bunun farkında bile değildi. Derken bir kız irisi gözüne çarptı. Hemen annesine ilk bulduğu güçlü kuvveti delikanlı ile kızını evlendirmesini salık verdi. Bu kızı tatmin edebilecek yapıda bir genç olmalı dedi ulu orta. Ama sakın tüysüz birini seçmeyesiniz. Yoksa kızının bu kudretli bacaklar arasında ölür gider. Sessizlik. Kimse söyleyecek bir şey bulamıyordu. Birden kadınlar beni fark ettiler. O ana kadar babaannemin arkasında gözden kaybolmuştum. Çıplak vücutlarını 5 yaşındaki bir erkeğin görmesi kadınlarda dehşet yarattı. Garip şekillerde kıvrılıyorlar, kollarıyla oralarını buralarını örtüyorlar ve bu arada erkeklik uzvum hakkında çirkin yorumlar yaparak kıkırdıyorlardı. Babaannem bu hafiflik karşısında kaşlarını çatmakla yetindi. Başkalarının yakınlarını açıkça eleştirmek hakkı sadece kendisine aitti. İnsanlarla kaynaşma hevesi birden yok olmuştu. Sert bir tavırla yerinden kalktı ve içeriye geçmeye hazır olduğumuzu bir baş işaretiyle Natır'a bildirdi. Alayımız yola koyuldu. Takunyalarımızın takırtıları kadınların yorumlarını bastırıyordu çok şükür. Yıkanacağımız odaya varmadan önce içinden lağıma akan suyun geçtiği dar bir oluğa geldik. 3 kez pis suya tükürmeden ve destur bismillah demeden bu noktayı aşmamız mümkün değildi. O günkü inanışa göre kirli sularda cinler saklanırdı ve cinlere karşı saygılı olmak zorundaydı insan. Allah'ın emriyle git anlamına gelen destur bismillah denmediği takdirde cinler gücenebilir ve insanın yüzü koyun kirli suya düşmesine neden olabilirdi. Ya da bir tarafımıza inmeye inebilirdi. O nedenle kimse tehlikeyi göze almaz, saygıda kusur etmezdi. Cinlere olan yükümlülüğümüzü yerine getirdikten sonra suyu açtık ve içimiz huzur dolu bir şekilde yıkanma odasını yolunu tuttuk. Bu oda epey genişti ama içinde tek bir kurna vardı. Oysa genel kısımda en az 20 kurna bulunurdu. Mermer duvarın bir kenarındaki girintiye Feride hemen yiyecek sepetlerimizi yerleştirdi. Natır da elindeki sabun, havlu ve kolonyayı bir rafa koyup odadan çıktı. Abdest alışımızı dışarıdan kimse görmesin diye Feride hemen odanın ahır cuhadan yapılmış perdesini çekti. Sonra sırf bu iş için getirilmiş olan sabunla kurnayı, duvarları ve yeri temizledi. O bu işle uğraşırken babaannem de her şeyi üçer defa yıkaması için kendisine devamlı uyarıda bulunuyordu. Bir kere yıkamanın ne anlamı var? Cinler yerlerinden çıkmazsa Allah göstermesin, yıkanırken başımıza neler gelmezdi ki? Odanın temizlenmiş bir köşesine oturarak düşünmeye başladım. Feride burada iyice temizlenmemiş bir köşe bırakır da sırıtan kötü cinler tam ben soyunurken üstüme atlayıverirse ne yaparım? Temizlik bittiğinde Feride terden sırılsıklam olmuştu. Oturmamız için yere havlular serdi. Sonra kendisi de oturup beni eğlendirmek için sabundan balonlar yapmaya başladı. Kısa zamanda bütün cinleri, perileri unuttum gitti. Hamama gitmenin en kötü tarafı işte bu yıkanma faslıydı. Aynen inci gibi Feride'nin de bana bu konuda hiç acıması yoktu. Kaçmayayım diye beni bacakları arasına sıkıştırır ve baştan aşağı her tarafımı sabunlardı. Neredeyse kanatıncaya kadar sağımı solumu keseler ve tam ben oh çok şükür hepsi bitti diye düşünürken tası kaynar suyla doldurup defalarla başımdan aşağı dökerdi. Öyle ki yıkanma bittiğinde haşlanmış istakoza dönerdim. Ben sıramı savup yere uzandığımda Feride bu defa babaannemi keselemeye başladı. Efendim, babaannemin cildi ne kadar da pürüzsüzmüş, ne kadar da kırışıksızmış. Bir iltifat, bir iltifat. Az kurnaz değildi bu Feride. Ben günün bu kısmını çok sıkıcı buluyor, yemek zamanını dört gözle bekliyordum. Hamamda yenilen yemek daha lezzetli mi oluyordu ne? Sıkılıp yerimden kalktım ve diğerleri fark etmeden odadan çıktım. Üstüme peştemal falan almamıştım. Herkesin bulunduğu kısma havuzdaki suların sesinde serinlemeye gidiyordum. Kadınlar bana kötü kötü bakıyor, küçük çocuklarını her ihtimale karşı yanlarına çağırıyorlardı. salonun ortasında yalnız kala kaldım. Ne bulunduğum yerde kendimi rahat hissediyor, ne de özel odanın buharına ve sıkıcılığına geri dönmek istiyordum. Derken şişman bir Ermeni kadın beni yanına çağırıp elime ikram etti. Büyüklerim yabancılardan hiçbir şey almamayı öğretmişlerdi bana. Bu nedenle kadının ikramını teşekkür ederek geri çevirdim. Ama elindeki iştah açıcı kızıl elmadan da bir ısırık alamadığım için aklım kaldı. Kadın beni yanına çağırdı ve şişman, şefkat dolu kolunu omzuma attı. Bunu gören edepsiz bir genç kadın bağırdı. "Madam, keşke kocanı getirseydin buraya. Görmüyor musun? Onunki parmağım kadar, pek işine yaramaz." Diğer kadınlar kahkahalara boğuldular. Ermeni kadının sinirden yüzü gerildi. "Çocuk hakkında böyle konuştuğunu babaannesi duysun da gör," dedi. Öbürü hakkımda ilkine benzer yorumlar yapmaya devam ediyordu. Bazı kadınlar acaba kavga mı çıkıyor diye yemeklerini bırakıp beklemeye başladılar. Ben orada durmaktansa özel odaya, babaannemin ve Feride'nin yanına kaçmayı uygun buldum. Bu arada duyduğum utançtan tepeden tırnağa kızarmıştım. Döndüğümde babaannem yerde dinleniyor, Feride yemekleri beyaz yaygının üstüne seriyordu. Hepimiz peştemallarımıza sarılı bağdaş kurup oturduk ve Hacer'in deneye deneye en sonunda mükemmelliğe eriştirdiği lahana dolmalarını, köfteleri, peynirli börekleri ve turşuları yemeğe koyulduk. Bir işçi soğuk gazoz getirdi. Ardından Feride'nin kadın göbeği tatlılarını yedik. Yedikçe doyduk, doydukça üstümüze miskinlik çöktü. Öyle ki sonunda babaannem çabuk yemiyorum diye kızmaya başladı. Feride'ye sofrayı hemen kaldırmasını emretti. Uyumak istiyordu. Ben de onun yanına kıvrıldım ve yediğim güzel yemeklerin etkisiyle utanmadan geğirerek uykuya daldım. Uyandığımızda hamam günü artık sona ermekteydi. Babaannem gitmeden önce son bir kez daha yıkanmak istedi. Feride uyandığımı görünce aynı şeyi bana da yapmak için davrandı. Uyku Feride'ye yaramış, enerjisini yenilemişti. Sanki yıllarca hamama gitmemişim gibi ovalaya ovalaya bir kez daha yıkadı beni. Gün kararıyordu. Çatal, kaşık, kirli çamaşırlar ve hamam tasları hep paketlenmişti. Boş bir kolonya şişesi garip bir şekilde odanın ortasında duruyordu. Kolonya bittikten sonra şişeyi niye saklayalım ki? Babaannem gül kurusu peştemalına sarıldı, beni de sarıp sarmaladı ve bu sabah soyunup elbiselerimizi bıraktığımız odaya gitmek üzere çıktık. Sanki sabahtan bu yana asırlar geçmişti. Ayak seslerimizle yankılanan koridor yürümekle bitmiyordu. Kalabalık bölümünden geçerken içerideki kadınlardan gözlerimi kaçırdım. Sabah burada bulunanların çoğu gitmişti. Henüz gitmemiş olanlar babaanneme saygılı bir biçimde selam verdiler ve sıhhatler olsun dediler. Ama babaannemin artık lüzumsuz lakırdı dinleyecek hali kalmamıştı. Kimsenin yüzüne bakmadı. Toplumsallaşma hevesi bir hafta sonra tekrar alevlenmek üzere sönmüştü. Tamamen erkeksi bir konu. Uzun ve sıcak bir yazı en sonunda geride bırakıp sonbahara girdik. Sonbaharda 6. yaş günümün yanı sıra bir başka önemli olay daha beni bekliyordu. Sünnet düğünüm aynı mevsimde yapılacaktı. Ancak büyük babamın ölümüyle yaşantımdaki bu dönüm noktasına ister istemez gölge düşmüştü. Başlangıçta sünneti pek o kadar önemsemiyordum. Ama bu giderek içime heyecanlar salan bir sözcük haline geldi. Büyüklerim konuşurken sık sık duyuyordum onu kullandıklarını. Örneğin babam bir konu ortaya atardı. "Efendim, okul müdürünün oğlu Ali geçenlerde sünneti olmuş da bütün mahalleli ne cesur bir çocuk olduğunu daha hala konuşmaktaymışlar." Babaannem inanmaz bir şekilde bakar, yün şişlerini tıkırdatarak söze karışırdı. "Hadi canım sen de. O sahasız çocukta cesaretin cesi bulunmaz. Cesur olmak kim, o kim?" Sonra uzun uzun Ali'nin babası ve hatta büyük babası ile ilgili öyküler anlatmaya başlar, her birinin cesaretten nasıl yoksun olduğu konusunda örnekler verirdi. Ben can sıkıntısıyla kıpırdanmaya başladığımda kendine gelir ve bir zafer kazanmış komutan coşkusuyla "Beklesinler de benim torunumu görsünler. Cesaret neymiş anlasınlar," diye lafını tamamlardı. O beni böyle yücelttikçe içimdeki kan dalga dalga kabarırdı. Annem de son derece emin bir şekilde eklerdi. "Çok doğru. Benim aslan oğlum hepimizin yüzünü artacak." Kimse bu aslan yüreği gerektiren çetin olayın gerçeklerini anlatmamıştı bana. Gittikçe merakım artıyor ama bir türlü soramıyordum. En sonunda bir gün İnci'yi yakaladım. Sünneti bana açıklamasını istedim. Güldü. "Bekle de gör," demekle yetindi. Ardından Hacer'e koştum. Hacer de yüzünde kaba bir gülücükle ağzımı henüz pişmiş bir baklava parçasıyla kapattı. Bu arada belden aşağı kısımları gösteriyordu. Ne demek istediğini anlamamıştım. Yüzüne boş boş bakmış olmalıyım. Birden ciddileşti ve aklımı gereksiz şeylerle yormamamı önererek beni mutfaktan kovaladı. Annemin açıklaması biraz daha anlaşılır gibiydi. Bütün Müslüman çocukların bu deneyimden geçtiğini, sünnet ile gerçek bir erkek olacağımı, çok şık ve görkemli giysiler giyeceğimi söyledi. Anlattıklarını dinledikten sonra zaten sorularla dolu olan kafamda yeni bir soru belirdi. Gerçekten erkek olmak ne demekti acaba? Babama herkes erkek derdi, babam sünnet olmuş muydu? Bütün bu masum sorular ufak bir çocuğun aklında gereken sonuçları doğuruyor, yani bir an önce sünnet deneyiminden geçme isteğini artırıyordu. Her akşam babamın dizine tırmanıyor, sünnetimin ne zaman yapılacağını soruyordum. O da ciddi bir şekilde anneme dönüyor ve o gün uslu bir çocuk olup olmadığımı soruyordu. Yanıt hep olumluydu. Nasıl olmasın, bu sünnet lafı çıkalı evde bir melek kesilmiştim. Bunun üzerine babam sünnetin doğum günümden önce yapılacağına söz veriyordu. Veriyordu ama şu sünnet günü de bir türlü gelmek bilmiyordu. Akşamlar hep yaptığım şeydi, evin önünde babamın dönüşünü beklerdim. Köşeden göründüğünde koşar, ona bahçe kapısını açardım. Sonra içleri oyuncaklar, şekerlemelerle dolu ceplerini yoklardım merakla. Bir akşam eve koltuğunun altında bir büyük kutuyla döndü. Ne var içinde diye sordum. Sünnet elbisenmiş. Sevinçten çılgına dönerek eve kadar kendim taşımak istedim. Taşlık'ta annemle karşılaştık. Gururla ona gösterdim kutuyu. Annem beni yetiştirmeye çabalarken ben Mehmet'le İnci'yi bulmak üzere yukarı fırladım. Mehmet artık 2 yaşına girmişti. Elbise kendisinin değil diye ağlamaya başladı. İnci onun ağzına bir şekerleme soktu. Ağlayacak bir şey yok. Sünnet olmadığına şükret. Yoksa canın yanacaktı dedi. İlk defa birisi sünnetin can yakacağından söz etmekteydi ve ilk defa içime bir korku dalgası yayıldı. İnci'nin bana dehşet dolu gözlerle baktığını hatırlıyorum. Belli ki söylememesi gereken bir şeyi ağzından kaçırmıştı. Oyun odasından dışarı fırladım, merdivenlerden aşağı koştum, kapıya vurmadan ve gir yanıtını almadan babamın şaşkın bakışları altında salona daldım. Kaşlarını çatarak "Bu ne demek oluyor?" diye bir açıklama istedi. Heyecan terbiye kurallarını unutturmuştu bana. İnci canın yanacak diyor. Doğru mu baba? Babam anneme bir kaçamak bakış fırlattıktan sonra bana döndü. Bir şey duymayacaksın. Her şey hemen olup bitecek. Sen merak etme. Gel şimdi seninle sünnet elbiseni açalım. Bakalım beğenecek misin? Konu bir çırpıda değiştirilmişti. Annemin gergefini toplayıp aceleyle odayı terk ettiğini görmüştüm. Şüphesiz İnci'yi bulmaya gidiyordu. Keşke söylemeseydim. Korkum babamın sözleriyle kısmen yatışmıştı. Yine her şeyi unutarak dışarı çıktım ve holdeki masamın üzerinde duran kıymetli paketi kucaklayıp getirdim. Annem dönmüştü. Paketi açmayı o üstlendi. Yanakları henüz geçirdiği kızgınlıkla pembeleşmişti ama yüzünde soğukkanlı bir ifade vardı. Sünnet elbisesi o güne kadar gördüğüm en şahane kıyafetti. Mavi renkte kalın bir ipekli kumaştan yapılmış, altın, gümüş ve gül renkli simlerle cömertçe işlenmişti. Aynı kumaştan ön tarafında altın simlerle maşallah yazılı bir de takkesi vardı. Öylesine heyecanlanmıştım ki konuşamıyordum. Babaannem Feride'yi, Hacer'i, İnci'yi de çağırdı. Bu güzel kıyafeti gelip görsünler diye. Onların hayret ve sevinç çığlıkları arasında tavus kuşu gibi kabararak yürümekteydim. Bir ara Mehmet'in küçük elini takkeye atması ile yüreğim ağzıma geldi ama Allah'tan İnci onu bu parlak ve çekici noktadan uzaklaştırdı da rahat bir nefes aldım. Artık sabrım kalmamıştı. Sünnet ne gün olacak bilmek istiyordum. Gerçi bir yandan içimdeki korku artmaktaydı. İnci'nin Mehmet'e söyledikleri aklımdan çıkmamıştı daha. Babam canımın yanmayacağına yemin ediyordu. Ona her zaman inanır ve güvenirdim ama İnci'ye de inancım sonsuzdu. O güne kadarki yaşantım hep İnci'nin güler yüzü çerçevesinde anlam bulmuştu. Ellerim, ayaklarım ne derece benim bir parçamsa İnci de o derece bana yakındı. Giderek geceleri korkulu düşler görmeye başladım. İşin kötüsü bu sıkıntıları paylaşacak bir kişi de yoktu benimle. Çocuk dünyası ne çetrefil duygularla dolu olabiliyor Tanrım. Bazen anneme koşar, yüzümü kucağına gömer ve gözyaşlarına boğulurdum. Böyle durumlarda o beni kaldırıp kucağına oturturdu. Başımı omzuna yasladığımda içime işleyen kolonya kokusuyla sakinleşirdim. Bana canımın neden sıkkın olduğunu sorardı. Ama sünnet gibi tamamen erkeksi bir konuyu onunla nasıl tartışabilirdim? Korkularım ve kuşkularım en sonunda geçmişte kaldı. Geriye baktığımda biraz eğlenerek, biraz da utanarak hatırlayacağım sünnet günü gelip çattı. Gün diğer günlerden değişik başlamıştı. Örneğin babam o sabah işe gitmedi. Evde her zamankine kıyasla daha özenli bir temizlik yapıldı. Mutfakta zavallı Hacer, annemin ve babaannemin her işe karışmaları yüzünden bunu almaktaydı. O artık daha fazlasını kaldıramaz duruma geldiğinde Feride yukarıdaki işini bir an önce bitirip mutfağa Hacer'e yardıma inmesi için uyarıldı. İnci'nin bile Mehmet'le bana bakacak zamanı yoktu. Biz babamın gözü önünde oynamak üzere bahçeye salınmıştık. Babam sanırım böyle telaşla çalkalanan bir evde olmaktansa iş yerinde bulmayı çoktan yeğlerdi ama ne yapsın. Öğle vakti aceleyle hamama sokuldum. Her zaman gün bitiminde yatağa gitmeden hemen önce yıkanma alışkanlığında olduğum için bunu son derece garip buldum. Temizlik bitip İnci beni kurularken baklayı ağzından çıkardı. Sünnet günü işte gelmişti. Tam o sırada içeri annem girdi ve elindeki keskin kokulu kolonyayı adeta başımdan aşağı boşalttı. Bu arada kıvırcık saçlarımı çeke çeke enseme yapıştırıyor, akan kolonya ile kollarımı bacaklarımı ovalıyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 31.